Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam Şehri'nden seslenmeye gayret edeceğiz. Sesleneceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz programlarda medeniyetimizde en temel unsurlardan birisi olan sudan bahsettik. Çeşmelerimizden veya şehirlerin sular etrafına kurulmasından bahsetmiştik. Bugün de su kullanımı, suyun önemi ve Hazreti Peygamber'in suyla alakalı uygulamalarına değineceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyenler, İslam'ın çevre konusundaki önemli bir ilkesinin nimetleri aşırı tüketme, yani israf ve savurganlığı yasaklaması olduğu malumunuz. Dünyamızın sahip olduğu kaynakların savurganlığın ve aşırı tüketiminde sadece bizi değil, tüm canlıları ve cansızları ayrıca ve bununla birlikte bizden sonraki nesilleri de etkileyeceğini biliyoruz. Bu sebeple bilinçli ve duyarlı olmak zorundayız. İslam, doğal çevreden faydalanmaya elbette izin verir. Sadece izin vermekle kalmaz ve insanı halife kılarak ona karşı sorumlu da yapar. Ama bu, onun gereksiz kullanımına yol açmamalı. Evde, sanayide, ziraatta ve diğer kullanım alanlarında suyun bir damlasını bile israf etmemeye çalışmalıyız. Cenab-ı Allah tarafından insanlara bahşedilen suyun verimli kullanılması, israf edilmemesi, böylece dünyada su dengesinin bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Hazreti Peygamberimizin israf ve böbürlenmeden uzak durmak şartıyla, dilediğinizi yiyin, için, giyin ve tasadduk edin uyarısını unutmamak gerekiyor. İsrafa düşmemek için gıda maddelerinde tasarrufa giderek az tüketme yolu tercih edilmeli. Elbette burada az tüketmeden kastımız, insanın, Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle başını iki eli arasına alıp yaptıklarını muhasebe etmesi lazım geliyor. Bu muhasebenin içine aynı zamanda benim ihtiyacım olan nedir, ihtiyaçlarım nedir? İslam'ın benim için öngördüğü ve Cenab-ı Allah'ın benim için belirlediği sınırlar nedir? Bunu düşünmemiz ve hayatımızı buna göre planlayıp buna göre yaşamamız zaruridir. İçme ve kullanma suyunun yanında söz gelimi ziraatta da tasarruflu sulama usulleri uygulanmalı, az sulamayla bol verim alabilmeyi sağlayacak yöntemler üzerine çeşitli bilimsel ve ilmi araştırmaların yapılması gerekiyor. Müslümanların abdestlerini imkan olduğu takdirde suyla yaptıkları malumunuz. Hazreti Peygamber bunlar için kendisi suyu oldukça iktisatlı kullandığı gibi ümmetine de bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye etmiş. Akmakta olan bir nehir kenarında bile olunsa, buna dikkat çekmek istiyoruz ki akmakta olan bir nehir, koca debilere sahip akıp giden, gerçekten insanın baktığında ya buna ufacık bir kirliliği, necaseti döksem ne olur, zaten akıp denize gidiyor diye düşünebileceği bir suda dahi suyun israf edilmemesini istemektedir Hazreti Peygamberimiz. Abdullah bin Amr'ın anlattığına göre bir gün Sa'd abdest alırken Hazreti Peygamber yanına gelmişti. Onun suyu çok kullandığını görünce "Ey Sa'd, bu israf da ne?" buyurdu. Sa'd'ın "Abdestte de israf olur mu?" diye sorması üzerine Hazreti Peygamberimiz şöyle cevap verdi. "Evet, akmakta olan bir nehir kenarında olsan bile." Bir rivayette de El Hasan El Basri'nin abdest alırken suyun çok harcanmasına sebep olabileceği gibi vesveseden uzak durulması tavsiyesi de yer alıyor. Yanına gelen bir bedevi, abdestin nasıl alınacağını sorunca, Peygamber aleyhisselam her uzvu 3 defa yıkayarak abdesti ona gösterdikten sonra, abdest işte böyle alınır. Kim yıkamayı 3'ten fazla yaparsa, kötü bir şey yapmış, haddi aşmış, zulmetmiş olur buyurmuştur. İbn Abbas bir gece teyzesi Meymune'nin evine misafir olmuştu. Resulullah kalkıp küçük bir su kabından suyu az kullanarak abdest almış. Bunu gören İbn Abbas da kalkarak onun gibi yapmıştır. Yine Hazreti Peygamber çok su kullanarak abdest alan birini görünce iki defa israf etme buyurmuştur. Bu rivayetlerin bir kısmı hadis usulü ölçülerine göre zayıf kabul edilse de su israfı konusunda insanları uyarmak için kullanılmalarında bir sakınca olmayacağını dile getiriyor çeşitli İslam alimleri. Kıymetli dinleyiciler, atıl su kaynaklarımızın değerlendirilmesi, mevcut kaynaklarında daha randımanlı kullanılması için çeşitli projelere dünden daha çok ihtiyacımız var. Ziraatta yağmurlama ve damla sulama sistemleriyle su daha verimli kullanılıyor malumunuz. Ama bu sistemlerde borulardaki su basınçla iletildiğinden ek bir enerjiye, dolayısıyla maliyetleri artıran veya tüketimi artıran bir unsurdan bahsediyoruz yine. Vergide, öşürde bu maliyet yükü dikkate alınarak üretici desteklenebilir. Nitekim Hazreti Peygamber, yağmur veya pınar sularıyla sulanan yahut kökleriyle civarındaki suyu bulduğu için sulanma ihtiyacı duymayan mahsullerde öşür, dolap ve büyük kovalarla taşıma su ile sağlanan mahsullerde ise yarım öşür vardır buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici hadisleri vardır. Bunlardan birisi, susamış köpeğe kuyudan su içiren adam veya kadının bağışlanmasına dairdir. Bunun üzerine ashab, "Ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyiliklerden dolayı da bizim için bir mükafat var mıdır?" diye sorunca, Resulullah, "Yaş ciğer sahibi yani diri olan her canlı için yapılan iyilikten dolayı bir sevap vardır." buyurmuştur. Süreka bin Malik bin Cuş'um, kendi develeri için yaptığı havuzlara gelerek onlardan su içen başıboş develer hakkında Hazreti Peygamber'e, "Onları sularsam bundan dolayı bir sevap kazanır mıyım?" diye sorduğunda, Resulullah aleyhisselam, "Evet, susuzluktan yanmış her canlı için bir mükafat vardır." cevabını vermiştir. Sa'd bin Ubade, ölen annesi adına hayır yapmayı Hazreti Peygamber'e sorduğunda, "Evet, yap." cevabını alınca, "Ya Resulullah, hangi hayır daha iyidir?" diye sormuş, o da, "Su hayrı" cevabını vermiştir. Bunun üzerine Sa'd, Medine'de bir çeşme yaptırmış ve o çeşme uzun süre insanlara hizmet etmiştir. Yine mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, kanal açarak su getirmesi de zikredilmektedir. Medine'de Rume kuyusunun sahibi olan Yahudi, Müslümanlara kırbası bir dirheme olmak üzere içme suyu satıyordu Hazreti Peygamber döneminde. Hazreti Peygamber'in teşvik edici sözü üzerine Hazreti Osman bu kuyuyu satın aldı, genişletti ve ağzının etrafını yaptırdı. Böylece adeta onu yeniden yaptırmış gibi oldu. Sonra Müslümanlar için vakfetti ve onun üzerinde kendine hiçbir ayrıcalık tanımadı. Ondan istifade hususunda kendisi de diğer Müslümanlarla eşit oldu. O Resulullah'ın Kim Rume kuyusunu satın alarak onu vakfeder, öyle ki onda bir kişinin kovası Müslümanların kovası gibi olur buyruğunu hatırlatarak bunu kendisinin yaptığını bildirir. Muhasara edildiğinde orada bulunanlara şöyle demiştir. Hani Resulullah Medine'ye geldiğinde Rume kuyusundan başka orada tatlı su kaynağı yoktu. Bu yüzden o şöyle buyurmuştu. Kim Rume kuyusunu satın alır da onda kovasını Müslümanların kovaları gibi eşit yaparsa, cennette kendisine ondan daha iyisi verilir. Bunun üzerine ben o kuyuyu tamamen kendi sermayemle satın almıştım. Ne yazık ki şimdi sizler benim ondan içmeme engel olarak beni deniz suyundan içmek zorunda bırakıyorsunuz. Orada bulunanlar evet diyerek Hazreti Osman'ın anlattıklarını tasdik etmişlerdir. Kıymetli dinleyenler, İslam'ın her dönemine baktığımızda aslında medeniyetimizin öne çıkan en büyük sembollerinin su yapıları olduğunu görebilirsiniz. İstanbul'u gezdiğimizde veya diğer Osmanlı ve Selçuklu şehirlerini gezdiğimizde de yine karşımıza ilk çıkanlar çeşmeler, hamamlar ve su kemerleridir. Osmanlı yine ki bunu biz çevreyle alakalı söylemlerimizde çok sık kullanırız. İnsanların çevreye dair hassasiyetlerinin ahlaki olduğunu dile getirmek için insanların önce ahlaklarının temiz olması gerektiğini, yoksa bedensel temizliğin, çevre temizliğinin hiçbir işe yaramayacağını dile getirdikleri çok hoş bir sözleri vardır. Tıynetin napak ise hayr ummasen garma baden, önce tathiri kalbet, sonra tathiri beden. Yani tıynetin, anlayışın, zihniyetin eğer temiz değilse sen hamamdan hiçbir hayır umma. Önce kalbini temizle, sonra bedenini diyor. Diğer taraftan kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, suyu kendi rahmeti olarak tavsif eden Cenab-ı Allah, kendilerine içecekleri tatlı suları bahşetmesini de insanlara verdiği nimetler arasında zikrediyor. Bol yağmur sayesinde bereketli topraklara ve içlerinden ırmaklar akan beldelere sahip olmak insanlar için önemli nimetlerdir. Bunu En'am suresi 6. ayet-i kerimesinde görebiliriz. Kur'an'daki birçok ayette cennetin güzellikleri arasında onun içinden nehirlerin akması, hani altından ırmaklar akan cennetler şeklinde ifade edilir. Mesela bir ayette iman edip salih amel işleyenlere içlerinden ırmaklar akan cennetlerin kendilerinin olacağını müjdele. Evet, Bakara suresi 25. ayet-i kerimesinin mealini sizlere aktardık. Hazreti Peygamber dualarında suyun temizleme özelliğine dikkat çekerek hatalarının su, kar ve buzla yıkanması sonucunda tertemiz olmayı Allah'tan dilemiştir. Bu mecazi ifadeyle suyla yıkamak, bembeyaz olmuş bir elbise gibi hatalardan arınma talebi dile getirilmiş oluyor. Su ve onun kar, buz şeklindeki türevleri arılığın, duruluğun, temizliğin sembolüdür. Yine biz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmeti olarak yağmurla karşılaşıyoruz. Ki çok güzel bir naat vardır. Bir yağmur gazeli mi diyelim? Nurullah Genç'in Hazreti Peygamber için yazdığı "Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin." diye okuduğu, bizleri mest ettiği şiirinde yağmurdan kastı aslında Hazreti Peygamberimizdir. Bu peygamber sevgisini su sevgisiyle simgeleştiren naatların yine en güzellerinden birinin de Fuzuli'nin, aslında yağmur naatından önce Fuzuli'nin su kasidesi olduğunu da ifade edelim. Ne güzeldir o. Ve bir kısmını da sizler için zikredelim. Tıynet-i pakini ruşen kılmış ehli aleme, İktida kılmış tariki Ahmed-i Muhtara su. Seyyid-i Nevi Beşer deryayı durri istifa, Kim sepüptür mucizatı ateşi eşrara su. Bütün insanlığa temiz yaratılışını açıkça berrak olarak gösteren su, Hazreti Peygamber'in yoluna uymak suretiyle bu temiz yaratılışının gereğini yerine getirmiş olmakta. İnsanların efendisi, kıymetli inci deryası olan Hazreti Muhammed, öyle yüce bir peygamberdir ki, onun mucizeleri kötülerin ateşi üzerine daima su serpmektedir, diyor Fuzuli. Fuzuli burada suyla Hazreti Peygamberimize uyan, onun yolunda giden mümin arasında bir münasebet kuruyor. Temizlik dolayısıyla İslamiyet suya büyük önem veriyor. Su maddi ve manevi temizliğin sembolü. Suyun vasıflarından biri de berrak oluşudur, biliyorsunuz. İyi mümin de öyledir. Onun gönlü de su gibi berrak olup herkese açıktır. İhtiyarlarımızın çok sık kullandığı, bizimse unuttuğumuz çok güzel bir söz vardır. Özellikle bilhassa küçüklerin büyüklere içmeleri için su ikram ettiklerinde, işte büyüklerin söyledikleri müthiş bir sözdür bu. Su gibi aziz ol. Bu hem suyun önemini çok güzel ifade ediyor, hem de medeniyetimizde bu nimete ne kadar büyük değer verildiğini gösteriyor. Ayrıca ecdadımızdan su alanında zengin bir maddi miras devralmış bulunuyoruz. Ki bu aldığımız sadece mimari eserler değil. Bunlar aynı zamanda bulundukları yerlerdeki simgeler, bulundukları yerlerin hala İslam'ın bir nüvesini, bir çekirdeğini taşıdığına işaret eden şeyler. Bulundukları yere isimlerini veren yapılar. Suyun taşınmasını, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlayan su kemerleri, sarnıçlar, maksimler, su terazileri gibi yapılarla suyu insanların istifadesine sunan çeşmeler, sebiller, şadırvanlar hala dimdik ayakta durarak insanlara hizmet veriyorlar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden sesleniyoruz. Ve bugün programımızda medeniyetimizin en önemli sembollerinden birisi olan sudan bahsediyoruz. Şimdiye kadar anlattıklarımızı toparlayacak olursak, aslında dikkat çekmek istediğimiz husus şu: İnsanlara medeniyetimizin bu konuya verdiği önemi aktarmak. İnsanlarımızın su kullanımı ve su kaynaklarını koruma hususunda bilinçli bir hale getirmek, farkındalıklarını artırmak. Özellikle ailede ve okulda genç nesillere çevreye duyarlılık, su ve enerji tasarrufu konusunda sürekli bir eğitimin verilmesinin zaruriyetinden bahsediyoruz. Kur'an ve sünnetin suyun hayatın temeli olduğuyla ilgili vurguları, Müslümanlara bir takım görev ve sorumlulukları hatırlatıyor. Aslında görev ve sorumluluk yüklemiyor. Bu sorumlulukları, var olan sorumlulukları hatırlatıyor. Mevcut su kaynaklarının en güzel şekilde korunması, bu kaynakları kirletecek ve suyun temizliğini, niteliğini bozacak her türlü tutum ve eylemin engellenmesi bunların başında geliyor. Ayrıca suyun kullanımında kesinlikle savurgan ve sorumsuz bir tutum içinde olunmaması gerektiği de ifade ediliyor. Bütün kaynaklarımızı azami derecede rasyonel ve verimli kullanmak durumundayız. Dinimizin ve kültürümüzün aslında ortaya koyduğu su anlayışına sahip çıkarak onu daha da geliştirmeli ve sonraki nesillere aktarmak zorundayız. Kıymetli dinleyiciler, bugün de İslam Şehri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Sizleri yaşanabilir bir çevrede, yaşanabilir bir şehirde Cenab-ı Allah'a emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.